Podcast dinle. Türkiye'nin en büyük podcast aplikasyonu. Podcast dinle.
Mart-Nisan ayındakinden çok daha büyük bir pikle karşılaştık. Kasım ayının ilk iki haftasında bu tsunami gibi geldi üzerimize. Hızla yatak sayıları arttı ve yatan hastalar Mart-Nisan'da yatan hastalardan daha ağırdı. Çünkü o zaman biz belki de COVID pozitif olan hastaları yatırıyorduk. Ama daha sonra bunların büyük çoğu evde tedavi oldu. Yatırdığımız hastalar ilave komorbiditeler olan, diyabet olan, hipertansiyon olan, kalp hastalığı olan ve ağır hastalardı. Daha uzun süre yatıyordu. Ve bunun bir hafta sonra yoğun bakımda yansıması oldu. Yoğun bakımlarımız hızla doldu. Ama şimdi son 10 gündür, 10 gündür ilk başvuru polikliniğimizdeki sayıların ciddi şekilde azaldığını gözlemledik.
Bu bütün hastalarda mı böyle yoksa sadece sizde mi
yani
böyle?
Cerrahpaşa'daki öyle, diğer arkadaşlarla görüştüğümüzde de İlyas Hocam da kendi hastanesinden mutlaka söyleyecek. %40 oranında azaldığını ben söyleyebilirim. 1000'in üzerinde müracaat oluyordu ilk başvuru polikliniğimize. Giderek bu azaldı. Şu anda 600, 500 hatta bugün 400
küsur. Günlük sayılar bunlar.
Evet, müracaat var. Sonra bu bir hafta sonra yatan hasta sayısına yansıdı. Yatan hasta sayımızda azalma ve yoğun bakımda yatan hastalarda da belirgin bir azalma sürecini şu anda gözlemliyoruz. Hiç boş yerimiz yoktu yoğun bakımlarda. Yani COVID yoğun bakımlarda, şu anda COVID yoğun bakımlarda da boş yataklarımızın olduğu bir sürece girdik. İnşallah arzumuz bunun giderek azalması. Yani alınan önlemler mutlaka önemli. Yine ben İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne de buradan teşekkür ediyorum. Yaptıkları filyasyon çalışmalarının da ciddi sonuçlarını gördüğümüzü düşünüyoruz. Çünkü bizim mezun ettiğimiz öğrencilerimizle karşılaşıyoruz. Birçoğu bu filyasyon ekiplerinde görev almış ve İstanbul'da filyasyon çalışmalarının da çok iyi bir şekilde yürütüldüğü kanaatindeyim ben ki. Çünkü sadece bizim tedavi etmemizde bu hastalık bitmez. Filyasyon çalışmalarının da bu azalmada belirgin bir rol olduğunu, yine alınan tedbirlerin belirgin bir rol olduğu, sonuç itibariyle bugün %40'a yakın azalmanın olduğunu söyleyebilirim. Cerrahpaşa'ya müracaat eden hasta sayısında, Cerrahpaşa'da yatan hasta sayısında ve Cerrahpaşa'da yoğun bakımda yatan hasta sayısında.
Peki hocam, şimdi bu filyasyon meselesi. Sayın Bakan da ben her konuşuda filyasyonda çok önemli işler yaptığımızı söylüyor. Keza kimi hastalardan da filyasyonla ilgili inanılmaz iyi çalışıyorlar diye övgüyle bahsedenler oldu. Ben de bunların bazılarını hem burada hem gazetede köşemde aktardım. Ancak çok sayıda da şu geliyor mesela. Diyorlar ki, ya kardeşim annem hastaneye kaldırıldı ya da babam hastaneye kaldırıldı. Aynı ediyoruz. Bana gelip bakan bile olmadı. Bana nasılsın diye soran bile olmadı. Ne bir ilaç verildi, ne gelip bir test yapıldı. Ben evden çıkıp işe gidiyorum. Kimse işe gitme falan demiyor bana. Bu nasıl filyasyon diyen de çok sayıda şikayet var. Elbette ki milyonlarca hastanın olduğu bir yerde, evet, böyle şeylerin olması gayet normal olmakla beraber filyasyonumuzun iyi olduğu kanaatini bir anda zayıflatabiliyor bu. Siz filyasyonda başarılı olmamızı bunları göz önüne alarak mı söylüyorsunuz? Diğer ülkelere oranla mı iyiyiz yoksa hakikaten mi iyiyiz?
Diğer ülkelere oranla dayız. Bir de şunu gözlemliyorum. Sosyal bu toplumun içerisinde yaşıyoruz. Sosyal çevremiz var ve bu çevremizde COVID pozitif olanlar var. Ve bu COVID pozitif olanlara kısa sürede ilçe sağlıktan, halk sağlığından ulaşıldığı, ilaçlarının verildiği.
Hemen veriliyor. Evet.
Bir gözlemliyoruz. Yani ya işte bana gelen olmadı diyen mesela benim çevremde olmadı ama sizin gibi ben de sosyal medyada benzer şeyler okuyorum.
Şunu görüyoruz mesela, bir hastalanan bir arkadaşımın oğlu, arkadaşım İstanbul dışında idi, hala dışında, İstanbul'a gelmemişti. Oğlu hastalandı. Anında ilacı eve getiriyorlar fakat çocuk, annesi babası evde olmadığı için evde kalmıyor. Başka bir arkadaşının yanında kalıyor, bakımına yardımcı olsun diye. Hemen anında oraya yönlendirip oraya ilacı ulaşıyor. Yani bunlar hakikaten iyi işliyor, evet, ama evet. Bazılarına takibat yok. Bir mesele de şu, bununla da ilgileneceksiniz bilmiyorum. Türkiye'ye 50 kolunu sallayarak girmek serbest. Şimdi hafta sonunda bütün turistler dışarı. Turist dediğimiz zaten çok şükür Araplardan başka pek az turist var. Büyük bir Arap turistler oluşturuyor. Ona da şükür, birileri gelsin de kim gelirse gelsin demek lazım belki ama bu kadar başıboş girişleri normal mi sizce? Yani onun, biz bir yere gideceğimiz zaman 40 tane test istiyorlar.
Onun bilmem olmaması gerekir Fatih Bey. Yani Türkiye'ye geleninde havalarında mutlaka testinin yapılması gerekir.
Değil mi?
Birçok Avrupa ülkesi şu anda öyle yapıyor. Türkiye'de de öyle olması gerekiyor. Ama filyasyonla ilgili demin dediğim gibi, yani bu sadece alınan tedbirler henüz daha etkisini gösteriyor ama demek ki filyasyonun da ciddi bir katkısı var ki %40 gibi bir azalma, İstanbul için söylüyorum ben. Diğer şehirleri, Türkiye genelini bilemiyorum tabii. %40'a yakın bir azalmayla karşı karşıyayız.
Zaman zaman Şişli Hamidiye Etfal'de, bazen de Sarıyer'deki ek binamızda, Sarıyer Hamidiye'de görev yapıyorum, Sarıyer Etfal'de görev yapıyorum. İkisiyle ilgili biraz bilgilerim var. Bir de Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye olan İstanbul'daki diğer hastanelerimiz, Ankara ve diğer şehirlerdeki arkadaşlarımızla da zaman zaman görüşüyorum. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarıyla, eğitim kadrosundaki olan arkadaşlarımızla. Evet, bahsettiği gibi biraz önce Sait Hocam'ın, bu Kasım Aralık gerçekten çok sıkıntılı günler geçirdik. İşte Aralık'ın ikinci yarısına doğru geliyoruz.
Yoğun bakım yatağı kalmamıştı hiçbir hastanede.
Bir yerde bizim kendi hastanemiz için diyeyim, bir hasta çıkarıp bir hasta yatırıyorduk. Dışarıda hastamız yoktu ama yani rahat değildik. O Mart'ta Nisan'da daha rahattık. Bu Ekim-Kasım aylarında ciddi olarak hastamız artmıştı. Bazen içeride tüm hastalarımız dolduğu anda hemen ya şehir hastanesine veya 112 bir başka hastaneye doğru alıp götürüyordu. Şansımız, İstanbul çok büyük bir nüfus yapısı var ama çok da sağlık tesisi var. Hem özel hem devlete ait, kamuya ait hastaneler var. Özel hastanelerin yoğun bakımlarını, devletin yoğun bakımlarını tamamen kullanmadık aslında. Ama yani son aşamaya gelmiştik. Son aşamadaydık. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiler ve benim gözlemlerim, gerçekten o yükseliş bir durdu. Yavaş yavaş da bir iniş var.
Ama ağır hastada iniş yok.
Yoğun bakımdaki hastalarımızda çok fazla değişiklik yok. Yoğun bakımda yine kaybettiğimiz hastalarımız var. Ama eskiden yoğun bakım doluydu. Bir hasta ya normal kliniğe veriliyordu, ya kaybediyorduk, vefat ediyordu. Boşaltıyorduk, oraya hasta yatırıyorduk. Şimdi yoğun bakımlarda da birer, ikişer, üçer boşluklarımız olmaya başladı. Ama yoğun bakımdaki hastalarımızın en az yarıya yakını çok çok ciddi. Çok çok çok ciddi. Diğer kısmı ise yine ciddi olarak devam ediyor. Bunların tedavileri devam ediyor tabii. Kliniklerimizde boş yerlerimiz artık olmaya başladı.
Hastaneler... Ama iki hafta önce yoktu boş yer.
Yoktu, yoktu. Hastanelerde doluluk çok fazlaydı. İşte hastanelerimizde 5 klinik, 6 klinik, diğer kliniklerde göz, kulak, burun, boğaz ve benzeri Allah'dan klinikler gibi COVID kliniği olarak görülüyordu. Oralara da hasta yatırıyorduk. Şimdi oralardaki hasta sayılarımız azaldı. Belki de bir hafta 10 güne kadar, 15 güne kadar o kliniklerden bazılarını belki kapatacağız veya o hastalar biraz daha azalacak. Ama çok da böyle umut var konuşmak istemiyorum. Çünkü şu andaki göründüğümüz bir şey, bu dalgalar devam ediyor. İnsanlar tedbirlerine uymazsa veya başka faktörler devreye girerse, bizim bilmediğimiz faktörler de var tabii burada. Bir bakarsınız yine tekrar alevlenme olmuş.
Yani bunu, şu anda bu düzenli bir aşağı doğru gidiş diyemeyiz.
Diyemeyiz. Yani yükseliş durdu diyebiliriz. Ki Almanya örneği var önümüzde. Yükseliş durdu, düşüş başladı, düştü.
Ve şimdi rekora gidiyor.
Şu anda zirve yaptı.
Ve 24 günlük kapanmaya gidiyorlar şimdi.
Evet.
24
evet.
gün bütün ülkeyi tatil edecekler.
Evet.
Merkel duruma el koydu. Eyaletler kendi kendine karar alırdı. Merkel hepsini durdurdu ve bütün eyaletlerle uzlaştırdı. 24 gün tam kapanmaya gidiyorlar.
Önce şuradan başlayayım. Aslında biz pandeminin öyle bir aşamasındayız ki bunu ölçebilmemiz, yani bu kadar çok aktif vaka varken ve iyileşen vaka sayısı henüz artmamışken, değişmemişken vakaların azaldığını hastane yataklarına bakarak ölçebilmemiz çok da kolay değil. Kolay değil. Yağmur gibi yağıyordu, doğru. Yağmur gibi yağış yok demek, vaka azalması demek anlamına gelmiyor. Kapasite dolduğu zaman ölçebileceğiniz yük tabii ki azalıyor. Yani 3 birim yük artarsa siz %30'unu ancak ölçebilir hale geliyorsunuz. Çünkü bir yatak boşalırsa ona sevinecek durumdayız. Ama sabah Necmettin Hoca ona daha iyi açıklama getirecek tabii ki. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'nın bir açıklaması ve feryadı vardı. %72 doluluk çok büyük bir rakam zaten. %72 doluluk demek, hani 100 binde 45 yoğun bakım hastası kabul edebiliyoruz diye sevinirken o ağır vakaların ne kadar yüksek rakamda olduğunu gösteriyor. Onun için keşke hani sevinebilecek kadar azaldığını söylesek, insanlar da rehavete kapılır mı diye bir endişe duysak, ama henüz o aşamada değiliz. Üstelik Ankara, İstanbul, İzmir dışında farklı illerde de bizim 15-20 gün önce yaşadıklarımızı yaşayan iller olduğunu ve yoğun bakımları olduğunu biliyoruz. Refakatçi konusu, evet, yani şöyle söyleyeyim. Sağlık personelinin bakıma ihtiyaç duyan hastalara yetebilme şansı yok. O nedenle refakatçi istediğimiz durumlar oluyor. Mecbur kalıyoruz refakatçiyle almaya. Bunu böylece söylemek zorundayım ben bazı hastaları. Çünkü aksi takdirde hastayı içeri alamayacaksınız. Özellikle ileri yaşta olan hastaları. Dolayısıyla nasıl bir çözüm buluyor aileler? Onu bilebilmem mümkün değil ama bildiğim kadarıyla bir kısmı dışarıdan bir bakıcı vesaire ayarlayarak hastanelerde refakatçili hasta aldığımız oluyor.
Peki dışarıdan refakatçi yasal bir şey midir? Yani böyle bir şey imkan, yani mesela ben kendi hemşiremle gelebilir miyim canım istediği zaman herhangi bir hastaneye? Bu makul bir şey midir hocam?
Aslında normalde hep refakatçi alırız biz bakıma ihtiyaç duyan hastalar için. Refakatçiye de kart çıkarırız hatta. Bu COVID bulaşıcı bir hastalık olduğu için çok daha etik bir sorun halinde karşımıza çıkıyor. Ama burada karşımıza çıkan öbür seçenek hastayı aksi takdirde hiç alamamak. Çünkü yanında kalacak birisi olmadığı takdirde hiç alınamayacak hastalar var gerçekten. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Ama nasıl çözülebilir? Burada benim de bir formülüm yok doğrusunu isterseniz. Özellikle bu yaşlı bakım evlerinden vesaire almak zorunda kaldığımız hastalar için ailelerinden yardım istiyoruz. Bu bizim hep yaptığımız bir şeydir normalde. Hı hı. Bakıma ihtiyaç duyan hastaları refakatçileriyle alırız.
Hocam, bu hastalığın belli evrelerinde, hatta bugün bile yakınlarınızın yanına gidemiyorsunuz hastanede ziyarete. Ya evet. Diyorlar ki korona var, evet. İçeri giremezsiniz, görüşemezsiniz diyorlar. Doğru da. Şimdi böyle bir durumda şimdi mesela evet. Benim bir arkadaşım hastanede yatıyor, eşi görüşmek istiyor, görüşemezsiniz. Haklı bir tavır. Bir evet. Yandan görüşemezsiniz, bir yandan refakatçi, biraz garip olmuyor mu?
Çok garip tabii ki. Benim de hiç hoşuma gitmiyor ve aslında hani bunu söylemek zorunda kalmak da, yani bunu istemek zorunda kalmak da kötü bir durum, ama bu çözülmemiş bir durum. Çözülmemiş bir durum olunca başka bir şansınız ve seçeneğiniz yok. Salgının bu kadar hastaneye taşmamasını isteme sebeplerimizden bir tanesi bunu makul ölçüde yürütebilmek içindi. Ama aksi takdirde kapının önünde bırakmak zorundasınız. Yani buna bir formülümüz yok maalesef. Bizim bireysel formülümüz yok. Merkezden bir formül önerilmesi gerektiğini hep söyledik. Özellikle bakıma gerek duyan COVID pozitif bakım ihtiyacı olan hastalar için özel karantina hastaneleri ve izolasyon hastaneleri yapılması konusunu defalarca en azından ben vurguladım. Mesela yaşlı bakım evlerinde de aynı durum söz konusu. Zaten oraya bakamayacağı için insanlar bırakmış ya da yoğun bir bakıcı yardımına ihtiyaç olduğu için bırakmış. Ama bir tane COVID pozitif vaka çıkıyor ve ambulanslar onları alıyor, acillere bırakıyor. Acillere bırakıp kaçıyorlar adeta, onu söyleyeyim. Ve siz bu hastaların yakınlarını arayarak yardım talep etmek zorunda kalıyorsunuz hastayı içeri almak için. Bunun formülü şu olabilirdi aslında. Bunun formülü bu hastaları bir arada tutabileceğimiz ve bu hastalara daha çok yardımcı sağlık personeli verebileceğimiz, belki daha az doktor, daha çok yardımcı sağlık personeli bir ara bakım hastaneleri oluşturmaktı. Bu büyük bir sorun aslında. Belki hepimizin de dile getirmekte geciktiği bir sorun. Ben birkaç kez dile getirdim ama çok altı çizilerek ve vurgulanarak getirilmedi doğrusu.
Peki hocam, ya hastanın yakını yoksa, yalnız yaşayan bir ihtiyar, yaşlı evet. biri ise?
çok zor durumda kalıyoruz Fatih Bey. Çünkü gerçekten sağlık personelimiz yok. Yani bunu destekleyebilecek sağlık personelimiz yok. Sayısız servis açmak zorunda kaldık. Ara yoğun bakımlar açmak zorunda kaldık. Oraların personeli çok hastalandı. Ve bir kısmı temaslı olduğu için karantinaya düşmek zorunda kalıyor. Sabah Yoğun Bakım Dernekleri Başkanı arkadaşımız da aynı şeyi söylüyordu. Bizler de aynı şeyi söylüyoruz. Yani şu anda ağır vaka ve vakaların azaldığını söylemek bu yüzden çok hani ne diyelim naif bir şey olur. Çünkü neden? Salgını hastanede yönetebilmenin en büyük zorluğu budur işte. Siz personel veremediğiniz için içeri sokmak zorunda kaldığınız refakatçiler gibi çok ciddi sorunlar söz konusudur. Mutlaka ara bakım hastaneleri oluşturulması gerekirdi aslında Haziran'la Eylül arasında. Biz de bunu refleks olarak yapıyoruz. Bizler doğrusunu isterseniz sahada yangın söndürücü gibi davranmak zorunda kalıyoruz ve hastayı içeri alıp ona bakım yapmaktan başka neredeyse sistemi rahat ve ferah bir şekilde yürütemez haldeyiz. Onu söyleyeyim.
Anladım Esin Hocam.
Bende bir şey yok Fatih Bey.
Peki, yani test yaptırdınız mı? Antikorunuz var mı?
Hayır baktırmadım. Özellikle baktırmadım.
Hocaya plasaba denk geldi.
Çünkü, evet, o yüzden soruyorum.
Hayır, yani antikoruma baktırdığım takdirde öyle bir şey yapmam ama yine de bir risk faktörü. Koruma tedbirlerini azaltırım gibi bir hisse kapıldım. Ve işin gerçeği antikor baktıracak zamanım da olmadı. Bir süre sonra baktırmak zorundayım ama sebebi evet. De şu. Şayet plasebo olduysam önüme gelecek ikinci seçeneği kaçırmamak için.
Evet. Yani gerçek aşı olmaz gelecek o zaman
izin
çünkü.
İzin verirseniz. Aşıdan önce ben biraz önce sorduğunuz soruyla ilgili birkaç şey söyleyebilir miyim?
Tabii ki hocam söyleyebilirsiniz. Siz onu söylemeden önce ama ben bir araya girip bir de sual sıkıştırayım araya. Tamam. Hepsine birden cevap verin. Şimdi İlyas hocam dedi ki başvurularda %40'a yakın bir azalma var. Günde 1000 kişi gelirken bize başvururken korona şüphesiyle ve bunların %20 küsürüne biz korona tanısı koyarken bu dedi %40 azaldı, 600 kişiye düştü. Korona tanısı oranında %15-16'lara düştü dedi.
Sayın yani Sait hocam o rakamları
pardon Sait hocam söyledi onu, özür diliyorum. Yani dedi ki 1000 kişide 200 kişiye biz 200 küsür kişiye teşhis koyarken korona teşhisi COVID-19 teşhisi şimdi 600 kişide %15 desek 60-80 kişiye, 90 kişiye teşhis koyuyoruz dedi. Bu ciddi bir azalma. Ancak Sayın Bakan'ın verdiği rakamlara baktığımız zaman toplam hasta sayısı, günlük hasta sayısı, PCR pozitif hasta sayısı 32.000'den 29.000'e düşmüş. Oradaki azalma %10 civarında. İstanbul'da mı azalıyor yoksa başka yerde artıyor, İstanbul'da mı azalıyor? Biraz rakamlarda gariplik var, o yüzden bununla ilgili ne diyeceksiniz diye merak ettim.
Şimdi mi aradan sonra mı?
İstediğiniz gibi hocam, isterseniz nasıl isterseniz. Buna cevap şimdi, verip kendi şimdi, cevabınıza geçebilirsiniz.
Vallahi bir yandan. Şimdi Fatih Bey, rakamlar konusunda çok konuşmak istemiyorum. Yani rakamlar biliyorsunuz bir iniyor bir çıkıyor, nerede durduğu belli değil. Oranları arasında değişiklik oluyor. Sıfırlı hanelerle ilgili istatistiksel analizler yapılıyor. Ve yani ben bir süredir turkuaz tabloyu çok takip etmiyorum açıkçası. Dolayısıyla Sayın Hocam tabii ki tıp fakültesinin dekanı, oradaki verilere mutlaka daha haizdir. %40 azalma var diyorsa o azalma vardır. Muhakkak. Ama Ankara için söyleyeyim ben. Ankara'da vaka sayısında, PCR pozitif sayısında bir azalma var. Ama bu azalma yoğun bakımları etkiliyor mu derseniz hayır, etkilemiyor. Ve siz Sayın Dekan'a yoğun bakımlarla ilgili soruyu sorduğunuzda ben yoğun bakımcıların olduğu bir gruba mesaj attım. Nedir durum diye. 15 şehirden cevap geldi. Genelde cevaplar şu şekilde: yoğun bakımlar dolu. Acaba yoğun bakımlarda boş yer derken asıl yoğun bakımlarımızdan mı bahsediyorlar? Ekstradan açtığımız yoğun bakımlarda da mı boş yer oldu? Onu mu söylemek istiyorlar diye söylendi. Şu anda İzmir'inden Maraş'ına, Antep'inden Adana'sına, İstanbul'un çeşitli hastanelerine, Van'a, Denizli'ye, Malatya'ya, Aydın'a, Trabzon'a, Kocaeli'ye kadar bir sağ olsun arkadaşlarım feedback gönderdiler. Yoğun bakımlarda yer yok efendim. Ama bu şehirlerin bir kısmında 112'nin yükünde azalma olduğunu, nispi olaraktan servislere yatan hasta yükünde de bir azalma olduğunu belirttiler. Ama yoğun bakım açısından belirttiğiniz zaman bu konuda bir azalma yok. Hayır, artı Sayın Dekan hatırlayacaktır. Bundan kısa bir süre önce kendi yoğun bakımlarında zannediyorum rektörlerin de katılımıyla bir haber filmi çekilmişti. O haber filminde yoğun bakımlardan ziyade ameliyathanelerde ve koridorlarda açılan yoğun bakım yataklarından bahsetmişti. Evet. Sayın Dekan onların mı boşaldığını söylüyor yoksa yoğun bakımların gerçekten mi boşaldığını söylüyor? Tabii ki bilemem, ona açıklama getirecektir. İkinci konu ise refakatçi konusu. Ben bu konuya hiç şaşırmadım Fatih Bey. Şimdi Esin Hoca'nın söylediği gibi bu ülkemizde zaten var olan bir uygulamaydı. Refakatçi hasta yanına hep alınır. Özel hastanede de alınır, üniversitede de alınır, devlette de alınır. Şimdi korona salgını çıktı. Mümkün olduğu kadar refakatçi alınmamaya çalışılıyor. Ancak şöyle bir şey var. İki tane yaşlı koca, karı koca COVID hastası oldu. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? İkisini aynı odaya alıyoruz. Birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılıyorlar, yardım ediyorlar vesaire. Ama 85 yaşında iki tane karı koca, çocukları yok, yakınları yok. Birisi COVID oldu, hastaneye yatırdınız. Efendim buna kim bakacak? Şimdi Esin Hoca diyor ki özel bakım evleri kurulsun şu bu. Tabii ki haklı. Temel yapıda bunu düzeltmek çok doğru olur ama şu anda Türkiye'de biz 250 bin doktora, 250 bin hemşirenin olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Ve yoğun bakımların, yeni yoğun bakımların açılması nedeniyle birçok hastanenin personeli devlet hastanelerine transfer edilerek istihdam edildi. Yoğun bakımdaki hastalara bakmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu süreç içerisinde bazı hastanelerde bazı arkadaşlarımız, bazı meslektaşlarımız, bazı idareciler bu refakatçi olayına izin verdilerse bunu kötü niyetle yaptıklarını ben düşünmüyorum. Bir çözüm yaratmak için yapmışlar. Bunun fiyatı tabii ki tartışılır ama COVID'li bir hastanın yanında kalmanın da bir bedeli olması gerekiyor. Ve bir çözüm yaratmışlar diye düşünüyorum.
Peki hocam, ben bu konuya çok eleştirisel yaklaşmıyorum. Olacak. Refakatçi de iki gün sonra PCR pozitife döndü. O zaman ne yapacaksınız?
Peki bunun yanına hemşire verdiğiniz zaman o COVID olduğu zaman ne olacak Fatih Bey?
Muhakkak o da bir sıkıntı elbette ama şu açıdan söylüyorum bunu. Yani bu sefer iki kişiye bakacak, yani bir hemşire iki kişiye mi bakacak ya da 2-7 refakatçi bulunacak. Biraz yani normal hastalıklara biliyorum ki elbette normal refakatçi olması lazım ve bunda bir sıkıntı yok. Ama bulaşıcı, bu da yani bulaşıcı bir hastalıktı. Refakatçi enteresan çünkü insanlar hasta yakınlarını göremezken birdenbire bazı refakatçi istenmesi biraz garip geliyor insanın kulağına o yüzden. Yoksa elbette ben de biliyorum defalarca hastanede refakatçi olarak kaldım, yanımda refakatçi kaldı. Onda bir sıkıntı yok. Salgın hastalık olması ve normal hastaların yakınlarıyla görüştürülmediği bir ortamda bunun olması garibime gitti.
Yani kesinlikle düşünce tarzınızda haklısınız ama çözüm üretmek zorundayız. Çözümü nasıl üreteceğiz? Yani eleştirisel yaklaşmak hakikaten kolay. Ama tabii, çözüm tabii. Yapmak için elinizde yeterli hemşireniz yok. Yanına koyamıyorsunuz. Koyduğunuz hemşire de COVID olma şansına sahip. Bence burada asıl olay refakatçi olarak kalanın yeterli korunma tedbirlerini alıp almadığı ve bunun denetlenip denetlenmediği. Ben hangi kanaldaydı seyrettim. Bir tane çocuk güzel maskesini takmış, siperliğini takmış. 24 saat ben burada kalıyorum, hiçbir şey olmadım diyor. Bu olasılık. Ben de bugün 8 saat COVID'li hastaların yanındaydım. Size selam getirdim Fatih Bey.
Siz onlara selam söyleyin. Geçmiş olsun hepsine. Ben de dün COVID'li bir arkadaşımı hastaneye ziyaret etmek istedim. Edemezsin dediler.
Edemezsiniz, doğru.
Bir de refakatçi olarak başvurun Fatih Bey.
Olur, yarın öyle deneyeyim. Yarın ben refakatçiyim diyeyim. Ben eşiyim, ben hanımıyım diyeyim, gideyim hocam. Peruk peruk gideriz artık. Ama sizin anladığım kadar yoğun bakımlardaki doluluk aynen devam ediyor ve yoğun bakım yok diyorsunuz. Yatağı şu anda yok diyorsunuz COVID'le ilgili.
Şimdi yalnız onunla ilgili bir açıklama da hep yapmaya çalışıyorum ben. Şimdi bu COVID yatağı yok demek Türkiye'de yoğun bakım yatağı yok anlamına gelmiyor.
Bu sonuçlar üzerinde düşünülmesi gereken sonuçlar. Sizin konuşmanızdan da genelde bunu iki etapta inceleyecek olursak, bir, tünelin ucunda görülen ışık aşı mı? Bu soruya bir cevap bulmamız gerekiyor. Yani bu tür yüzyılın salgınında, küresel bir salgında ya sürü bağışıklı olması gerekiyor, toplumun %50'den fazlasının bu hastalığı geçirmesi gerekiyor. Şu anda dünyada 72 milyon 600 küsür bin insan şu an COVID'le tanışmış. Bunun için önümüzde herhalde bir 5-6 sene beklememiz gerekiyor.
76 milyon mu şu anda?
72 milyon 600 küsür.
72 milyon.
Bildirilmeyenleri de 5 ile çarpsak.
Yani ülkemizde de 1 milyon 800 küsür
bir COVID pozitif olan. Evet. Bol bol diyelim 500 milyon.
Şimdi en az bir 5-6 yıl beklememiz gerekiyor sürü bağışıklı olsun. Bir başka salgını bitirecek olan daha önceki virüslerde gördüğümüz gibi virüsün mutasyon geçirmesi.
Kendini zayıflatması.
Mart'tan bu yana virüsün yapısında bu tür bir zayıflama görülmedi. Aksine bulaşıcılığı arttı. Belki öldürücülüğü de arttı. Tersine belki bir mutasyon, elimizde bir veri yok ama öyle bir mutasyon da görülmedi. Üçüncü alternatifimiz ise aşı. O zaman tünelin ucunda görülen ışık aşı. Başka çaremizin olmadığını bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra da ikinci etapta da bu aşılardan hangisi? Birçok aşı var. Bunlar tabii ki hepsi faz 1 çalışmasını geçmiş. Önce hayvan deneyleri, sonra güvenlik bazlı faz 1 çalışması, sonra faz 2 çalışması, daha az sayıda gönüllüde, çok sayıda gönüllüde yapılan faz 3 çalışması. Bütün bu etapları geçtikten sonra kullanıma geçiyor. Şimdi bu Sinovac aşısı ya da CoronaVac aşısı dediğimiz aşı 60 küsür yıldır geleneksel olarak üretilen aşı tarzıyla üretiliyor. Aslında bu boyutuyla bakıldığında en güvenilir
ben
bu
de öyle diyorum,
bildiğimiz aşı türüyle. Diğer aşılar mesajcı RNA, messenger RNA, işte onun bir kısmı kopyalanan, tanıtılarak ACE inhibitörlerine tanıtılarak antikor oluşması sağlanıyor. O da güvenilir ama bunun bir 5 yıl sonraki sonuçları yok. Halbuki inaktif aşıların tamamının...
Ruslarınki de adenovirüs aşısı.
Adenovirüs vektör aşıları. Bunlarla ilgili de yani en fazla veri olan aşı inaktif olan aşılar. Ona, o boyutuyla da güvenilir. Dünya Sağlık Örgütü bir de şunu diyor. Bir aşı diyor %50'nin üzerinde diyor...
Etkiliyse?
Etkiliyse etkili kabul edilir. Burada da yani yapılan faz 1, faz 2 çalışmalarında bu görülmüş. %70 bile olsa bu salgını önlemede yeterli. Yani %80-90 daha iyi olur ama %70'i bile yeterli. Şu anda da tüm dünya aşılara hücum etmiş. Yani biz ilk bulduğumuz aşıyı olmak durumundayız ki bu salgını ülkemizde durduralım. Ben böyle düşünüyorum bu konuda. Tabii ki diğer hocalarımın spesifik branşları, onları da dinlemek gerekiyor.
Birlikte bir şeyi söylemek istiyorum. Ben aşı olayını ne Esin Hoca kadar, ne İlyas Hoca kadar, ne Sait Hoca kadar bilmiyorum. Ben yoğun bakımcıyım.
Evet.
Dolayısıyla daha basit bir gözle değerlendireceğim izin verirseniz. Ve televizyon programlarında bu kadar detaylarına girerek değerlendirmenin aşıyla ilgili açıklama yerine tam karşı aşıyla ilgili şüpheleri arttırdığı kanaatindeyim.
Kesinlikle.
Ve tasvip etmiyorum. Şimdi bir dünyada bir savaşla karşı karşıyayız ve ben bunu daha önce bir açıkladım, bir orman yangını var. Orman yangının ortasında tek başına kalmışım ben. Orada bir tane araba var ve uzun bir yolu geçebilirsem o yangından kurtulacağım. Araba da çalışıyor. Arabanın başına gidiyorum. Motoru sağlam mı acaba? Lastikleri kış lastiği mi, yaz lastiği mi? Aküsü dolu mu? Buna bakıyorum. O konumda değiliz. Yangının göbeğindeyiz.
Aynı şeyi
canımızı kurtarmamız lazım. Ve işe bu boyutta bakmak mecburiyetindeyiz. Şimdi aşı. Esin Hoca'nın dediği bir şeye çok katılıyorum. Siz de aynı şeyi teyit ettiniz zaten. Bilimsel kurallara göre yapılmış, etik ilkeler çiğnemeden yapılmış. Araştırmanın tüm fazları başarıyla geçirilmiş, sonuçlar da şeffaf olarak paylaşılmış ve ülkelerin ilaç aşı komisyonlarınca kabul edilmiş, her aşıyı kabul etmek zorundayız. Şu anda hiçbirimizin o aşı ya da bu aşı diye bir seçim yapma lüksü olasılığı maalesef yok. Ha burada bir şey var mı? Aşıların yan etkisi var mı? Tabii ki var. Her şeyin bir yan etkisi var. Araba sürmenin de yan etkisi
hocam,
var.
Hocam aspirinin prospektüsüne baksanız içmezsiniz. De var. Aspirinin prospektüsünü okursanız aspirin almazsınız.
İçmezsiniz. Dolayısıyla kar zarar hesabını iyi yapmamız lazım. Covid'den insanlar ölüyor. Aşılarında olası bazı basit etkileri var. Bazı da olası yan etkileri var. Biraz önce aşı aşamalarından geçmiş her aşı bizim için okey olmalıdır. Kabul etmeliyiz ve şunu sakın unutmayın. Türkiye şu anda benim bildiğim kadarıyla sadece 50 milyonluk Sinovac aşısı için anlaşma yaptı. Eski teknoloji, yeni teknoloji şu bu. Sonuçta bir realite var. Bu eski teknolojiyle, en bilinen teknolojiyle yapılmış aşı bir tane eksiği var. Üçüncü faz çalışmaları yayınlanmadı. O yayınlandıktan sonra bunu tabii ki olacağız ama bunu ülkemizdeki vatandaşlara yaptığınız zaman 25 milyon kişi aşı olabilecek. Yani Türkiye'nin %30'u ancak aşı olabilecek.
Hocam bununla ilgili
için bizim ülkenin
hocam lafınızı kesebilir miyim bununla ilgili? Sayın Bakan Fahrettin Koca ile ben bir telefon konuşması yaptım. Orada bu konuya değindik.
Yani genel olarak yorumlayacak olursak, biz eskiden beri zaten şunu biliyorduk. Hastalığı geçiren kişi de o mikroorganizma vücuda girdikten sonra vücudun savunma sistemleri o mikroorganizmayı tanıyor. Daha sonra karşılaştığında bazen yıllarca bu tanımasını sürdürüyor ve siz yeniden ciddi bir hastalık geçirmiyorsunuz. Bu ideal bir şey. İdeal. Ama sonunda ölüm olmasa, maliyet olmasa, komplikasyonlar olmasa. Hastalanalım, antikor gelişsin, bir sıkıntı yok, arkasından da biz buna karşı bağışık olalım. Bunu yapamıyorsak yapabileceğimiz şey şu, mikroorganizmanın özelliklerini bizim savunma sistemimize tanıtmak. Tamam. Bu yöntemlerden bir tanesi, o inaktif dediğimiz aşı sistemlerinden bir tanesi. Canlılığı azaltılıyor veya tamamen canlılığı indiriliyor.
Hocam ama onun canlı demeyecek, virüsler canlı değil çünkü.
Evet, yani bakteri ve virüsler olarak düşünecek olursak, çünkü aşılarda farklı farklı aşılarımız var. Bu vücuda veriliyor ve vücut ona karşı bir tanıma sağlıyor. Tekrar onunla karşılaştığında onun tüm ünitelerini veriyorsunuz ama burada. Yani nereden vücuda giriyor, nereden hücreye tutunuyor, nereden o anahtarı açıyor, nereden hastalığa sebep oluyor. Sadece o kısmı değil, diğer kısımlarını da burada veriyorsunuz. Vücut bunu tanıyor ve bağışıklık oranı istediğimiz kadar çok yüksek olmuyor. Çünkü tek bir hedef vermiyorsunuz. Bu mRNA aşılarında ve diğerlerinde ise sadece o temel alanı gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki vurucu kısmı şu.
Burası.
Şuradan giriyor, şuraya bağlanıyor, oradan hücre içerisine giriyor. Siz o kısımları tanımlıyorsunuz ve vücut ona karşı bir tedbir alıyor. Ülkemizde de şu anda bu aşılar farklı farklı yapılıyor. Hani biz 3 ay sonra, 6 ay sonra, 9 ay sonra ne olacağız diyoruz. 6 ay sonra belki biz kendi aşılarımızı üreteceğiz. Şu aşamada ülkemizde 8-10 tane ayrı üniversitede ve merkezde inaktif aşıyla ilgili çalışmalar var. Zayıflatılmış canlı virüs aşılarıyla ilgili yapılan çalışmalar var. Protein supinit aşıları var. Değişik aşı yöntemleriyle ilgili çalışmalar var. Kayseri'de, Konya'da, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da. Bizim değişik merkezlerimizde. Bunların içerisinde o preklinik dönemlerini aşıp faz 1, faz 2'ye doğru geçenlerimiz olacak. Belki de 5 ay sonra, 6 ay sonra veya 8 ay sonra yani bu hastalığı şu yaz dönemini atlatabilecek olursak dışarıdan aşı almayacağız. Bizim aşımız kendimize yetecek. Biz şu 2 ayı aşı olup da aşının etkinliğinin ortaya çıkmasını da düşünecek olursak 1,5-2 aylık bir süremiz var. Şu dönemi maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek geçirmemiz şart. Çevremize zarar vermeden geçirmemiz şart. Ama ondan sonra aşıyla beraber bir toplumda şu anda 10 milyon civarında enfekte olmuş, belki de antikoru gelişmiş olan kişi olduğunu kabul etsek. 25 milyon kişi de aşılayarak antikor oluşturduğumuzu kabul etsek. 35 milyon. 35. 20 milyon civarında da bizim 18 yaşın altında nüfusumuz var. Yani hastalığın hafif geçtiği, ekonomiye çok yük olmayan, çoğunlukla evinde geçiren. Onu da kabul ettiğimiz anda biz 55-60 milyonluk bir nüfusu rahatlatmış olacağız.
Ya hamileler var, onlara da yapılmıyor. 1,5
evet,
milyon
yani kadar. Bu arada aşı yaptırmak istemeyenler olacak, diğerleri olacak. Ama bizim mesajlarımız hep şunu olması lazım. Elimizde aşıdan başka bir imkanımız yok. Şu anda öncelikli maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz.
Tabii daha sonraki dönemde en umut veren bu FYP 2207 kodlu ilacın bile onay alma ihtimali 2022 başı en erken.
En erken. En erken. Ve bu arada başka çalışmalar da var.
Başka
tabii. Ama onlar da yine 2023'te 2024'te çıkacak. Belki o zamana kadar virüs tamamen azalacak.
Kendi kendine etkisel gitmiş olabilir, bilemiyoruz. Evet. Peki siz bu aşılardan herhangi biri olur musunuz?
Ben daha önceki birkaç programda da söyledim. Hastanemdeki arkadaşlarla da konuştuğumuzda şunu söyledim. Ülkemizdeki Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu birçok şeyin onayını veriyor. Bakanlık direkt salgınlarda ve diğer şeylerde farklı mekanizmalarla da bunu yapabiliyor. Bizim bilim kurulumuz belirli verileri ortaya getirdikten sonra, ülkemizde yapılan faz 3 çalışmalarının ilk verileri ortaya çıktıktan sonra, daha sonraki takiplerimiz olmasa bile, ülkeye geldiği anda hasta olmaktansa, bu aşının çok düşük oranda da olsa yan etkilerini olma ihtimali olsa bile, ben aşı olmayı tercih ediyorum. Sadece ben değil, benim çalıştığım kurumda asistanlarımız, hemşirelerimiz, çalışan diğer sağlık personeli olan 19 civarında arkadaşımız var. Hastane yönetimimizden aşı olur musunuz, olmak isteyenler müracaat etsin dediğinde 19 çalışanımızın 18'i, ben de dahil, aşı olmak istiyoruz dedi.
Bir kişi mi?
Efendim?
Bir kişi olmak istemiyorum.
Bir kişi düşüneceğim dedi.
Düşüneceğim dedi.
Olmak istemiyorum demedi, düşüneceğim dedi. Ama gerekeceğim şu, ben kendi adıma düşünüyorum. Ben bunu bakanlığımız onayladıktan sonra, İlaç Eczacılık Kurumu, daha doğrusu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'dan geçtikten sonra ve verilerimizin de ilk sonuçları açıklandıktan sonra.
Tabii ki,
çünkü
kimse kör körüne olmaz.
Arkadaşlarımızın, biliyorum o çalışmanın içerisinde olan farklı üniversitelerdeki arkadaşlarımızın, onların da ön bilgileri, resmi bilgiler değil bu. Tabii birçok bilgi elimizde yok ama şu ana kadar çok ciddi bir şeyimiz olmadı dediler. Ama bunun resmileşmesi lazım. Bilim kanıta dayalı, bilim veriye dayalı. Onlar olmadan her şeyi toz pembe göstermek yanlış olabilir. Ama ben kendi adımı düşünüyorum, başka arkadaşları bilemiyorum. Ben gelen ilk aşı olacağım.
Podcast dinle. iOS ve Android'de.